Merhaba. Bugün size sorun stoklarından bahsetmek istiyorum. Tahmin ediyorum kendi kendinize şu anda soruyorsunuz. Sorun stoku da nereden çıktı, o neyin nesidir diye. İstenmeyen ya da istenen ama önünde engeller bulunan durumlara işaret eden bir kavram var. Sorun. Bunlar birbirinden ayrı olgular halinde birilerinin gelip onları çözmelerini tabii ki beklemiyor. Tam aksine durdukları yerde sorunlar birbirleriyle sürekli olarak birleşiyorlar. Yeni ve giderek daha çözümü güç sorun bileşikleri oluşturuyorlar. Bu süreç, ben adına şaka olarak sorun kimyası diyorum, denilecek bir şekilde sürüyor ve bir sorun stoku oluşturuyor. Başat özellikleri stokun şöyle sıralayabilirim. Stok yok iken daha kolay çözülebilecek sorunlar bir stokun içinde yer aldığında diğerlerinden aldığı güçle daha zor çözülmeye, hatta bırakın çözmeyi, ne olduğu bile daha zor anlaşılmaya başlıyor. Stok içinde yer alan sorunların yapıları değişiyor, yalnız iken etkili olabilecek tedaviler sonuç vermemeye başlıyor. Böylece sorun alanlarının ayrışık, yani yabancı dilde discrete denilen, ayrışık kabul edilip mücadele etmeye çalışan iyi niyetli kişilerin çabalarını da sonuçsuz bırakıyor. Şimdi çözülemeyen her sorun, işi sorun istismarı olan böyle insanlar var. Biraz sonra onu açıklayacağım. Sözlerimin sonunda açıklayacağım. İç ve dış kişi ya da kurumlarca kendilerine çıkar sağlamak için kullanılıyor. Sorun stokları ise bu açıdan mükemmel birer av alanı. İçinden beğenip beğenip kullanır. Etkileşim yoluyla, ki bunun da nasıl bir şey olduğunu biraz sonra belki değinirim. Etkileşim yoluyla yapıları değişmiş sorunlardan ibaret bir bataklık, eğer tabir doğruysa, sadece değer transferi peşinde olanları değil, her tür niyet sahibini, hatta sorunları tek tek çözebileceğini düşünenleri dahi kendine çeken dev bir mıknatıs haline geliyor. Stoklar bir yandan da kişi ve kurumların sorun çözebilme kabiliyetlerini azaltıyor. Böylece çözülemeyen sorun sayısı arttıkça onlar da stoka eklenip bir çeşit kozmolojideki kara deliğe benzer oluşumlara yol açıyor. Yani giderek büyüyor ve dev mıknatısın çekim gücü gittikçe artıyor. Bu noktadan sonra kişi, kurum ya da toplumlar fiili olarak kağıt üstünde egemen sayılsalar da fiili olarak egemen sayılamıyorlar. Stoku kullanarak kendine çıkar devşirenler nasıl bir yolda ilerlemesini istiyorsa o toplumun, o toplumda o çizilen yolda yürümek zorunda kalıyor. İşte sorun çözme kabiliyetleri böylesi bir süreç nedeniyle çökmüş bulunan bir toplumda zaten zayıf bulunan, bileşik hale gelerek yapıları değişmiş bulunan sorunları anlama becerisi özel önem kazanıyor. Örneğin stok oluşmamış bir durumda mesela eğitim alanında çağa daha uygun nitelikli insan yetiştirme sorunu, mesela böyle bir sorun için kolayca çözüm veya çözümler bulunabilirken sorun stoku altında artık o tür çözümler geçerli olamıyor. Hatta stok büyümesine istemeden de olsa sanki katkı yapmış anlamına geliyor. Tam bu nokta akıllı entelijansiyaya sahip toplumları diğerlerinden ayıran noktadır. Durumların bu bakış açısı altında değerlendirilmesi, çözüm araçlarının neler olabileceğine ve o araçların da nasıl kullanılmalı gerektiğine de biraz da olsa yol gösteriyor. Şimdi buna göre iki tane soru var. Bir tanesi çözüm araçları neler olabilir? Öbürleri de bu araçlar nasıl kullanılmalı? Neler olabilir bu araçlar? Gerek yerel, gerekse merkezi idarelerin ellerinde birçok araç var. Bu araçların dahi etkisiz, hatta sorun stokunu artırıcı kalabildiği, sorun stokunun irileştiği durumlarda alışılmış üst makamlara arz etmek ve benzeri pasif araçlar işe yaramıyor. Ve yaramadığı da bugüne kadar ki gözlemlerimizden görünüyor. Kullanılabilecek araçlar stok ortamına atılarak o ortamın türevleri durumundaki sorun alanlarının birden fazlasında gözle görülebilir iyileşmelere yol açabilecek sosyal tohumlar olabilir. Bir tohumun ne olduğu konusuna da biraz sonra değinirim. Tohum, tanımı ve yapısı itibariyle görüntüsü ile işlevi arasında fark bulunan, içine atıldığı sosyal ortamda, ki buna social soil, sosyal toprak diyorlar, zaman içinde filizlenen davranış değiştiricilerdir. Örneğin, gözetimsiz sınav, honor code denilen sınav sistemi, görünüşte sınavlarla ilgili olup sosyal doku ile bir ilgisi yoktur. Yani öyle zannedilir. Gerçekte ise gözetimsiz sınav tamamen bir sosyal doku tedavi aracıdır. Ve genç insanların kendilerini güvenilir bulma, dolayısıyla da yaşamlarını karşılıklı güven üstüne kurma aracından başka bir şey değildir. Tohumun görüntüsüyle işlevi arasındaki bu fark, yanıltıcılığa ve de tohumun önemsenmeyişine yol açabiliyor. Bir diğer örnek zilsiz okuldur mesela. Okullarda ders ve teneffüs sürelerinin nasıl duyurulacağı ile ilgili zannedilebilir. Ama gerçekte demokrasi kavramı ile ilgilidir. Tohumların hemen hepsinde bu görüntü ve işlev yanıltıcılığı olgusuna lütfen dikkat ediniz. İkinci soru, çözüm araçları nasıl kullanılmalıydı? Bu açıdan geçerli soru şu olabilir. Sorun stoku ortamına hangi tohumlar atılmalı ki en çok sayıda sorun alanında gözlenebilir iyileşmelere yol açsın? Cevaplanması gerçekten de güç olan bu soru tek akıl ya da ortak akıl ile değil, ancak bileşik akıl ile cevaplanabilir. Bunda da aklınıza ortak akıl nedir bunu biliyoruz ama bileşik akıl da nereden çıktı demeyiniz. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Burada şunu söyleyerek bu kısmını bitirmek istiyorum sözümün. Yaşam seçimlerden ibaret. Hayatta kalabilenler doğru seçimleri yapabilenlerdir. Şimdi demin bahsettiğim bu sorun işsiz var olan kişilerden bahsettim. Bugün adına ne derseniz deyin, hangi varsayımları yaparsanız yapınız, dünyadaki yaşam alanı bir karşılıklı istismar alanından başka bir şey değildir. Yani sokak tabiriyle orman kanunlarının gücüne yetenin elinden ekmeğini kapabildiği bir zorbalık ortamıdır. Kesinlikle bu sözümle ben de bizi dinleyen izleyenlere bunu önerdiğim gibi bir sonuç çıkarılmasın. Ama en azından bu vahşi ortam içinde kendimizi orman yasalarının mağduru durumuna düşürmeden yaşayabilmenin de çaresini aramak ve bulmak zorundayız. İşte işi bu sorun istismarı olan kişiler bu av ortamında gerçek ormanda olduğu gibi pençeleriyle değil, bunu karşısındakilerin, zayıf olan karşısındakilerin, sorun çözme becerisi yetersiz olan kişilerin çözemeyip stokta biriktirdikleri sorunları istismar ederek onlardan kendilerine değer transfer ederek yapıyorlar. Orman kanunları dünya toplumunda böyle işliyor. Etkileşim konusuna gelince sorunlar, biz onları kolaylaştırmak, kolay anlayabilmek için ayrıymış, birbiriyle alakası yokmuş gibi algılıyoruz. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Sorunlar bir bütün. Bunların belli yüzeyler üstüne düşen belki görüntüleri var, türevleri var. İşte eğitim sorunu, trafik sorunu, fakirlik sorunu, gelir yetmezliği sorunu, gelir dengesizliği sorunu dediğimiz şeyler esasında o sorunlar bulamacının, bataklığının çeşitli düzlemler üstüne düşen görüntülerini ibaret. Bu sorunlar arası etkileşim konusu da böyle. Yani hiçbir zaman diğerlerinden bağlantısız, diğerleriyle ilişkisi olmayan, onlardan etkilenmeyen ya da onları etkilemeyen ayrık sorunlar yok. Sorun çözme kabiliyetine gelince, ondan da yukarıda söz etmiştim biraz evvel. Bu kabiliyeti oluşan 3 tane bileşen var. Kabiliyet dediğimiz şey oluşturan 3 tane bileşen var. Bir tanesi sorunları anlama, ikincisi çözüm geliştirme, Ve üçüncüsü de bu çözümleri uygulayabilme oluyor. Şimdi stok oluşumu dediğimiz zaman zaten yeterince önemsemediğimiz sorunları anlama bileşeni daha da önemini kaybediyor. Halbuki sorunları anlama ne kadar becerikli olursanız olun, ne kadar yaratıcı düşüncelere sahip olursanız olun, eğer anlamadığınız sorunları çözmeye çalışıyorsanız hiçbir zaman doğru bir yerlere gitmek imkanı yoktur. Sosyal tohumlama konusundan bir miktar bahsetmiştim. Tek başına kişiler tarafından uygulanabilen ve bir davranış değişikliğine yol açan fikirlere diyoruz. Bunlar ufak fakat çevresinde bir davranış değişikliğine yol açıyor ve eğer uygun araçlar, uygun yöntemler kullanılırsa bu takdirde de viral yolla bu çember gittikçe büyüyor. Daha çok sayıda insan bu davranış değişikliğini kopyalamaya başlıyor. Şimdi ortak akıl, birleşik akıl konusuna kısaca değinip geçelim. Şimdi tek akılların yanıltıcılığı bellidir. Onu ayrıca açıklamaya ihtiyaç yok. Ortak akıl ise tek akıllardan korunmak için ortaya konmuş bir şey. Fakat genellikle şöyle bir anlayış var ortak akılda. Sorunları çözerken kişilerin kendi çıkarlarını arka plana koyduğu akıl yürütme yöntemidir diye bir anlayış var. Gerçek ise böyle değil. Fiiliyatta ortak akıl oluşumlarında aksi iddia edilse de katılımcılar genelde ortadaki soruna odaklanmış görünseler de gerçekte her biri ortadaki sorunun çözümünde kendisine azami yararın nasıl sağlanabileceği peşindedir. Birleşik akılda ise tüm katılımcıların ancak ve sadece ortadaki sorunun çözümü peşinde olduğu akıl yürütme yöntemidir. Buna eskiler diğer kamlık, şimdilerde özgecilik deniyor. Nasıl sağlanabileceği tabii ki ayrı bir sorundur. Ama sorun stokunun yarattığı tehdit karşısında böyle bir zorluğun göz ardı edilmesini ben zorunlu sayıyorum. Ayrıca da böyle bir şey mümkün müdür diye sorarsanız, evet mümkündür. Her sözümüzle aşağıladığımız, kendimizi onların üstünde bir varlık olarak konumlandırdığımız hayvan dostlarımız, kuşlar, balıklar, özellikle de arılar bunu mükemmelen yapabiliyorlar. Biz de herhalde uğraşırsak bunu da yapabiliriz gibi görünüyor. Şimdilik sözlerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.